Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 59.
Betsy bana Kont Vronsky'nin Taşkent'e gitmeden önce bizimle vedalaşmaya gelmek istediğini söyledi. Kocasına bakmadan, ona ne kadar zor gelse de söyleyeceklerini söylemekte acele ediyordu. Onu kabul edemeyeceğimi söyledim ben de. Bunun Alexey Alexandrovich'e bağlı olduğunu söylediniz canım, diye düzeltti Betsy. Ama olmaz, onu kabul edemem. Hem bunu... Anna birden sustu, sorarcasına kocasına baktı. O Anna'ya bakmıyordu. Anna bir sözle tamamladı. İstemiyorum. Alexey Alexandrovich karısına yaklaştı, elini tutmak istedi. Anna'nın ilk hareketi elini onu tiksindiren kocasının şiş damarlı elinden çekmek içindi ama kendini zorlayarak bu eli sıktı. Güveniniz için çok teşekkür ederim, diye başladı kocası. Özellikle Prenses Tverskaya'nın yanında öyle sıkıldı, öyle öfkelendi ki en açık düşünceleri bile bulanmaya başladı. Prenses Tverskaya ona topluma göre tutsağı olduğu, kendisini sevgi ve bağışlama duygularını vermeye engelleyen kaba bir gücün temsilcisi olarak görünüyordu. Prensese bakarak sustu. Neyse, hoşça kalın canım, dedi Betsy. Anna'yı öptü ve dışarı çıktı. Alexey Alexandrovich onu geçirdi. Betsy küçük salonda durarak, Alexey Alexandrovich, sizi gerçekten yüce gönüllü biri olarak görüyorum, dedi. Elini yeniden hızla sıkarak, ne de olsa bir yabancıyım ben ama karınızı öyle seviyor ve öyle saygı duyuyorum ki size bir öğütte bulunmaktan kendimi alıkoyamayacağım. Ronski'yi kabul edin. O namusunun ta kendisidir. Taşkent'e gidiyor. Yakınınıza teşekkür ederim prenses ama birini kabul edip etmemeye ancak karım karar verebilir. Bu sözleri her zamanki gibi kaşlarını kaldırarak gururlu bir tavırla söylemişti. Ama bir an sonra onun durumunda gururlu olmanın söz konusu olamayacağını düşündü. Zaten cümlesini bitirdikten sonra Betsy'nin kendisine alaylı, kinli bir gülümsemeyle bakması bu konuda hiçbir kuşkuya yer vermiyordu. 20. Alexey Alexandrovich salonda Betsy'den izin aldı ve karısının yanına döndü. Anna uzanmıştı ama kocasının ayak seslerini duyunca hemen önceki durumuna geçti ve ona korkuyla baktı. Kocası onun ağlamış olduğunu gördü. Az önce Betsy'nin yanında Fransızca söylediği cümleyi Rusça iğnelerek, ''Bana gösterdiğin güven için sana çok teşekkür ederim.'' dedi tatlı bir sesle. Sonra yanına oturdu. Rusça olarak bu senli benli konuşma Anna'yı özellikle sinirlendiriyordu. ''Aldığın karar için de teşekkür ederim.'' diye sürdürdü. ''Kont Vronsky gideceğine göre onu burada kabul etmenin hiçbir anlamı yok bence.'' de. ''Zaten.'' Anna birden öfkesini tutamadan, ''Ama bunu daha önce de söylemiştim. Yinelemenin ne gereği var?'' diye bağırdı. Uğruna ölmek istediği, kendini mahvettiği ve onsuz yaşayamayan, kendisini seven bir kadınla vedalaşmaya gelmesine hiç gerek yokmuş. Hiç gerek yokmuş diye düşündü Anna. Dudaklarını büzdü ve parlak gözlerini kocasının birbirine sürttüğü şiş damarlı ellerine doğru eğdi. Bundan söz etmeyelim artık, diye ekledi sakince. Bu sorunu çözmeyi sana bıraktım ve sevinerek görüyorum ki, diye sürdürdü Alexey Alexandrovich. İsteklerim sizinkilerle uyuşuyor, diye tamamladı hemen Anna. Ne diyeceğini önceden bildiği için kocasının böyle yavaş konuşmasına kızmıştı. Evet, diye onayladı. Prenses Tverskaya haksız olarak ailenin en nazik işlerini burnunu sokuyor. Özellikle o, Anna sözünü keserek, onunla ilgili söylenenlere hiç inanmıyorum, dedi. Yalnızca onun beni içtenlikle sevdiğini biliyorum. Alexey Alexandrovich içini çekip sustu. Anna sinirli sinirli sabahladığı bisküvileriyle oynuyor, kocasına duyduğu ve yenmeyi başaramadığı için kendini kınadığı tiksinme duygusunun verdiği acıyla ona bakıyordu. Şu anda tek istediği bu adamın çekip gitmesiydi. Doktor çağırmayı birini yolladım, dedi Alexey Alexandrovich. Kendimi iyi hissediyorum, doktor ne yapacak? Bebek için durmadan bağırıyor, süt annenin sütünün az olduğunu söyleniyor. Sana yalvardığım zaman onu emzirmeme neden izin vermedin? Her şeye karşın. O bir çocuk. Onu öldürecekler. Ölmek istedim ama izin verilmedi. Şimdi de beni suçluyorlar. Sizi suçlamıyorum ki. Suçluyorsunuz. Tanrım, neden sanki ölmedim? Hıçkırmaya başladı. Özür dilerim, sinirliyim, haksızlık ediyorum, dedi kendini toplamaya çalışarak. Ama git artık. Alexey Alexandrovich karısının yanından çıkarken kararlı bir tavırla, hayır, bu böyle sürüp gidemez, dedi içinden. Bu durumu herkesin gözünde böyle sürdürmesi olanaksızdı. Karısının ondan nefret edişi, duygularına karşıt olarak yaşamını yöneten, iradesini ortadan kaldıran ve onu karısıyla olan ilişkilerini değiştirmeye zorlayan bu kaba ve gizemli gücün etkisini böylesine açıkça hissetmemişti hiç. Herkesin ve karısının ondan algılayamadığı bir şey istediğini açıkça anlıyordu. Bu yüzden de ruhunda huzurunu bozan ve soylu davranışının anlamını yok eden bir öfkenin kabardığını hissediyordu. Vronsky ile ilişkisini kesmesinin Anna için daha iyi olacağını düşünmüştü. Ama herkes bu kopmanın aleyhindeyse bu ilişkiyi kabule hazırdı. Ancak bu utancın çocuklara sıçratılmaması, çocuklarından yoksun kalmaması ve yaşamının alt üst olmaması gerekiyordu. Bu nedenle kötü olsa bile yine Anna'yı utanç verici ve çaresiz bir duruma sokacak, Karenin'in de elinden sevdiği her şeyi alacak olan bir boşanmadan daha iyiydi. Ama bu mücadelede kendisini güçsüz hissediyordu. Herkes kendisine karşı olacaktı. Şimdi ona çok doğal ve ahlaka uygun gibi görünen şeyi yapmasına izin vermeyeceklerini, tersine onun yıkımı olarak gördüğü şeyi yapmaya zorlayacaklarını şimdiden hissediyordu. 21. Betty salondan çıkarken taze istiridye almak için gittiği Yelisey evden dönen Stepan Arkadyevich ile karşılaştı. "Ah prenses, ne hoş bir karşılaşma böyle," dedi Stepan. "Ben de size uğramıştım." Betty eldivenini giyerken, "Bir dakikalık bir karşılaşma bu, çünkü gidiyorum," dedi gülümseyerek. "Durun prenses, eldivenizi giymeden önce elinizi öpmeme izin verin. Şu eski el öpme geleneğinin geri gelmesi kadar hiçbir şey beni bu kadar sevindirmedi." "Ne zaman görüşürüz?" "Buna layık değilsiniz," dedi Betty gülerek. "Bağışlayın, çok aklım var buna çünkü artık çok ciddileştim. Yalnız kendi işlerimi değil, başkalarınınkini de çözümlüyorum artık," dedi önemli biri gibi. Betty onun Anna'dan söz ettiğini anlamıştı. "Ah, buna çok sevindim," dedi. Birlikte salona geçip bir köşede oturdular. "Onu öldürecek," diye fısıldadı Betty. "Bu onun haksız, hayır onun haksız bu." Stepan Arkadyevich ciddi ve acıyan bir sesle, "Böyle düşünmenize çok sevindim," dedi. "Bu yüzden geldim Petersburg'a." "Bütün kent bundan söz ediyor. Dayanılmaz bir durum bu. Anna yok oluyor. Kocası onun duyguları hafife alınmayacak bir kadın olduğunu anlamıyor. İki şeyden birini yapması gerek. Ya kararlı bir şekilde alıp götürecek ya da boşanacak. Ama bu durum onu boğuyor." "Evet evet, aynen böyle," diye iç çekti Oblonski. "Bu yüzden geldim. Yani yalnızca bunun için değil, beni yaver yaptılar. Teşekkür etmem gerekiyordu. Ama her şeyden önce bu işi çözümlemek gerek." "Tanrı yardımcınız olsun," dedi Betty. Stepan Arkadyevich prensesi hole kadar geçirdi, eldivenin üstünden tam nabzının attığı yerden elini bir kez daha öptü. Bu arada ona öylesine açık saçık öyküler anlattı ki kadın gülsün mü kısın mı anlayamadı. Stepan kız kardeşinin sağlığını, sabahı nasıl geçirdiğini sordu. "Çok kötü, çok kötü. Günüm de sabah gibi, bundan sonraki günler gibi. Tümü de kötü," dedi. "Kendini karamsarlığa çok kaptırıyorsun. Durumun kötü olduğunu biliyorum ama..." "Bazı erkekleri kötülükleri yüzünden seven kadınların olduğunu duydum," diye başladı Anna birden. "Oysa ben ondan erdemli olduğu için nefret ediyorum. Onunla yaşayamam, anla beni. Görünüşü fiziksel olarak etkiliyor, çileden çıkartıyor beni. Yapamam, onunla birlikte yaşayamam artık. Onun iyi, eşsiz biri olduğunu, tırnağının ucu bile olamayacağını biliyorum. Ama yine de ondan nefret ediyorum. Özellikle bağışlayıcı yüzünden nefret ediyorum. Artık elimde yalnız ölüm kalıyor," demek istiyordu. Ama Stefan sözünü bitirmesine izin vermedi. "Hastasın ve sinirlisin," dedi. "Ama inan bana, işi çok büyütüyorsun. Ortada böyle korkulacak bir durum yok." Stepan Arkadyevich gülümsedi. Böyle bir umutsuzluk karşısında kaba görünme korkusuyla kimse gülümsemeyi göze alamazdı. Ama Stepan Arkadyevich'in gülümsemesinde öylesine bir iyilik ve kadınca bir sevecenlik vardı ki gücendirmek bir yana insanı yumuşatıyor ve sakinleştiriyordu. Bu adamın tatlı sözlerini ve gülümsemesinde badem yağı gibi insanı yatıştıran bir etki vardı. Anna çok geçmeden bu etkiyi sezinledi. "Hayır Steve'a," dedi. "Ben mahvoldum. Bundan da beter. Henüz mahvolmadım. Her şeyin bittiğini söyleyemem. Tam tersine, her şeyin daha bitmediğini sanıyorum. Korkunç bir şekilde bitecek bu iş." "Yok canım, ip yavaşça gevşetilebilir. Her şeyin bir çaresi var." "Onu düşündüm. Yalnızca bir tek çözüm yolu var." Stefan, Anna'nın korkunç bakışından tek çıkış yolunun ölüm olduğunu bir daha anlamıştı. Sözünü bitirmesine izin vermedi. "Hiç de değil," dedi. "Dinle beni. Kendi durumunu benim gibi göremezsin sen. Düşüncemi açıkça söylememe izin ver." Yine düşünceli ve sevecen bir şekilde gülümsedi. "Başından başlayacağım. Senden 20 yaş büyük bir erkekle evlendin. Aşkı tanımadan, aşık olmadan evlilik yaptın. Onun bir kusur olduğunu kabul edelim." "Korkunç bir yanlış," dedi Anna. "Ama bir daha söylüyorum. Bu iş oldu bitti. Daha sonra diyelim ki kocandan başka bir erkeği sevme mutsuzluğuna uğradın. Kocan bunu öğrendi ve seni bağışladı. Karşı koymasını bekleyerek her cümleden sonra duruyordu. Ama Anna sesini çıkarmıyordu. Durum böyle. Şimdi tüm sorun şurada. Kocanla yaşamayı sürdürebilir misin? Bunu istiyor musun? O da istiyor mu?" "Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey." "Ama sen artık ona dayanamayacağını söyledin." "Hayır, böyle söylemedim. Sözümü geri alıyorum. Hiçbir şey bilmiyor, anlamıyorum." "Evet, ama izin ver de." "Sen anlayamazsın. Bilinmeyen bir uçuruma baş aşağı yuvarlandığımı hissediyor ama kendimi kurtaramıyorum. Yapamıyorum bunu." "Önemli değil. Uçurumun dibine bir şilte koyarız. Seni tutar. Seni anlıyorum. İsteklerini, duygularını açığa vuracak kadar yürekli olmadığını anlıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Her şey bitsin artık. Ama o bunu görüyor ve biliyor. Senin kadar acı çekmediğini mi sanıyorsun? Sen üzülüyorsan o da üzülüyor. Bütün bunların sonu ne olacak? Oysa boşanmayla işler yoluna girer, dedi Stepan Arkadyevich, kendini zorlayarak. Sonunda kendi düşüncesini söylemişti. Kız kardeşine dikkatle baktı. Anna hiç yanıt vermedi. Kısa saçlı başını olumsuz olumsuz salladı. Ama yüzü birden bir güzellik pırıltısıyla ışıdı. Stefan onun bu çözüm yolunu yalnızca gerçekleşmesi olanaksız ve umutsuz bir mutluluk olarak gördüğü için istemediğini anladı. Size çok acıyorum, çok. Bu işi düzene koysaydım çok mutlu olacaktım, dedi Stepan Arkadyevich gülümseyerek. Hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey. Tanrı bana hissettiklerimi açıklama gücü versin yeter ki. Kocamla konuşmaya gidiyorum. Anna düşünceli ve parlak bakışlarla ona baktı. Sesini çıkarmadı. 22. Stepan Arkadyevich mahkeme başkanlığı koltuğuna otururken takındığı görkemli tavrıyla Alexey Alexandrovich'in çalışma odasına girdi. Alexey Alexandrovich'in elleri arkaya bağlanmış, odada bir aşağı bir yukarı geziniyor. Stefan'ın Anna ile konuştukları aynı sorunu aklından geçiriyordu. Seni rahatsız etmiyorum ya, dedi Stepan Arkadyevich. Her zamankinin tersine eniştesinin karşısında bir tür sıkıntı duyuyordu. Bu duygu onun içinde öylesine tuhaf, öylesine beklenmedik bir şeydi ki vicdanının sesine kulak veremiyordu. Bu ses ona kötü bir iş yaptığını anımsatmak istiyordu. Kendini toparlayıp sıkılganlığını üzerinden attı. Umarım kız kardeşime duyduğum sevgiden, sana karşı derin saygı ve sevgimden kuşku duymuyorsundur, dedi kıpkırmızı kesilerek. Stepan Arkadyevich yeniden sıkılarak, niyetim şuydu, sana kız kardeşim ve birbirinize karşı tutumunuzdan söz etmek istiyordum, dedi. Alexey Alexandrovich kayınbiraderine bakarak acı acı gülümsedi ve hala sesini çıkarmadan masaya yaklaştı, üzerinden başlanmış bir mektubu alıp Oblonsky'ye uzattı. Bunu ben de durmadan düşünüyorum. Düşüncelerimi yazılı olarak daha iyi anlatabileceğimi umarak ona şu mektubu yazıyordum. Varlığımın onu sinirlendirdiğini biliyorum zaten, dedi. Stepan Arkadyevich mektubu aldı, eniştesinin üzerine dikilen solgun gözlerine şaşkınlıkla bakarak okumaya başladı. Varlığımın sizi sıktığını görüyorum. Buna inanmak benim için ne kadar zor olsa da bunun böyle olduğunu ve kaçınılmazlığını kabul etmek zorundayım. Sizi suçlamıyorum. Tanrı tanığımdır ki hastalığınız sırasında sizi görünce aramıza geçenleri unutmaya, yepyeni bir yaşama başlamaya karar verdim. Yaptığıma pişman değilim ve hiçbir zaman da pişman olmayacağım. Ben yalnızca mutluluğunuzu, ruhunuzun huzura kavuşmasını istedim ama bu amaca ulaşmadığımı anlıyorum. Ruhunuza gerçek mutluluğu ve huzuru neyin vereceğini siz söyleyin bana. İsteğinize ve dürüstlüğünüze güveniyorum tüm yüreğimle. Stepan Arkadyevich mektubu eniştesine verdi ve ne diyeceğini bilemeden ona bakmayı sürdürdü. Bu sessizlik ikisi için de öylesine rahatsız ediciydi ki hiçbir şey söylemeden Karenin yüzüne bakarken Stepan dudakları sinirden titriyordu. Alexey Alexandrovich yüzünü arkaya doğru çevirerek, söylemek istediğim buydu, dedi. Evet, evet, dedi Stepan Arkadyevich. Sesi hıçkırıklarla kesiyordu. Evet, sizi anlıyorum, diyebildi sonunda. Onun ne istediğini bilmeyi isterim, dedi Alexey Alexandrovich. Korkarım, o da bilmiyor. Durumunu değerlendiremiyor elbette, diye düzeltti Stepan Arkadyevich. Senin yüce gönüllünün karşısında tam anlamıyla ezilmiş durumda. Bu mektubu okursa ne diyeceğini bilemeyecek. Yalnızca başını daha çok eğecektir. Peki o halde ne yapmalı, nasıl açıklamalı, onun ne istediğini nasıl anlamalı? Düşünceni söylememe izin verirsen, bu duruma son vermek için gerekli gördüğün kesin şeyi belirtmemin sana bağlı olduğunu söyleyeceğim. Demek bu işe son vermek gerektiğini söylüyorsun. Ama nasıl, dedi Alexey Alexandrovich. Alışkın olmadığı biçimde elini gözlerinin önüne kaldırdı. Hiçbir çıkar yol görmüyorum. Her durumda bir çıkış yolu vardır, dedi Stepan Arkadyevich. Ayağa kalktı, yavaş yavaş canlanıyordu. Bir ara ilişkini kesmek istedin. Şimdi de birlikte mutlu olamayacağınıza inanıyorsun. Mutluluk türlü biçimlerde yorumlanabilir. Ama her şeye razı olduğumu varsayalım. Bir varsayımdır bu. O zaman ne olacak? Stepan Arkadyevich sevecen gülümsemesiyle, benim düşüncemi bilmek istersen, o ne istediğini hiçbir zaman söyleyemeyecektir. Ama bir tek şey olabilir. Bu da sizi birbirinize bağlayan bütün anıları ve eski ilişkilerinizi yok saymaktır. Bence sizin durumunuzda karşılıklı yeni ilişkiler kurmak gerekir ve bu ilişkilerde ancak iki tarafın özgür olmasıyla kurulabilir. Boşanma mı, diye sözünü kesti Alexey Alexandrovich tiksinerek. Evet, boşanma, diye ineledi Stepan kızararak. Sizin durumunuzdaki karı kocalar için en akılcı çıkar yol budur. Eşler bir arada yaşamayı olanaksız görüyorlarsa ne yapsınlar? Bu da olan bir şeydir. Alexey Alexandrovich gözlerini kapadı. Bu işte düşünülecek bir konu var. Eşlerden birinin yeni bir evlilik isteyip istemediği. Yoksa her şey kolaylaşır, dedi Alexey Alexandrovich. Heyecandan yüzü allak bullak olan Alexey Alexandrovich kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Stepan Arkadyevich'e göre çok sıradan sayılan bu şeyleri binlerce kez düşünmüştü.
Ayrım sonu.